Ayrım 13, sayfa 135. Lazarus, Lars Kepler. Kış mevsiminin hüküm sürdüğü park karanlıktı. Tek ışık yollara dizilmiş sivri cam kubbeli elektrik fenerlerine benzeyen şeylerden geliyordu. Kürk şapkalı üniformalı bir bekçi evin kapısının kilitli olup olmadığına bakmıştı. Merdivenden inerken soğuk havada nefesi ağzından bir buhar bulutu halinde çıkıyordu. Süslü ahşap bir çitle çevrili toprak bir patikada ilerlemeye devam etti. Belarus yetkilileri bunu doğrulamadı dedi Werner. Ancak kurbanın bir dönem gizli servis tarafından hükümeti eleştirenlerin hesabını görmek için görevlendirildiğini biliyoruz. Bekçi durup bir sigara yaktı ve ekranın soluna doğru yoluna devam etti. Ağaçların arasındaki karanlıktan çıkan iri yarı silüet bekçiyi takip etmeye başladı. Lanet olsun diye mırıldandı Saga. Siyah beyaz kayıt düşük çözünürlükteydi ve biraz gecikmeli kayıtta takipçinin hareketleri karanlık kişiliğinin bir parçası elastik bir ışıltı gibiydi adeta. Şunu izleyin dedi Carlos alçak sesle. İri yapılı adam çantasından susturuculu bir tabanca çıkarmıştı. Bekçinin tepki vermediğini görünce karda sessizce ilerliyordu. Saga kayıttaki görüntüye bakarak bu yürek değil dedi. Adam plastik bir kardan adamın yanında nöbetçiye yetişti ve herhangi bir girizgaha gerek görmeden onu ensesinden vurdu. Susturuculu namlunun ucu bir an parladı. Kan ve kemik parçaları korkunç bir kusma bombardımanına yakalanmış gibi bekçinin ağzından fışkırıyordu. Dişleri ve dili de onların ardından karın üzerine püskürdü. Bacakları kontrolden çıkıp çökerken sigarası hala parmaklarının arasındaydı. İri yarı adam tabancanın kabzasıyla kafasına vurdu. Ceset karın üzerine yığıldı ama saldırgan durmuyordu. Kayıp yana doğru bir adım attı, tabancayı bırakıp geri döndü ve cesedi çılgınca tekmelemeye başladı. ''Ne yapıyor bu? Adam öldü zaten.'' diye mırıldandı Nathan. Adam bekçiyi bir kolundan tuttu ve karda koyu kan izlerini bırakarak çitin arkasına doğru sürükledi. Bekçinin kafasını bir kayaya çarparken ağzını çığlık atar gibi açmıştı. ''Tanrım!'' diye inledi Carlos. Nefes nefese kalan adam bekçinin yüzüne ve göğsüne defalarca vurdu. Ardından cesedi bir bacağından tutup sürüklemeye başladı. Werner ceset 20 metre ötedeki çöp kutularının arkasında bulundu dedi. İri yarı adam geri döndü ama hava yüzü net görülemeyecek kadar karanlıktı hala. Ağzını sildikten sonra dönüp kısa bir mesafeyi yürüdü. Yol kenarındaki cam fenerlerden birini tekmeleyip kırdı, bağıra bağıra gözden kayboldu. Görüntü titreşerek sona erdi. Bu Yunan'ın teorisini %100 çürütüyor diye bitirdi Carlos. Suç ortağı olabilir dedi Saga. Belarus'ta diğer gizli suç ortaklarını öldüren gizli suç ortağı diye mırıldandı Werner. Bunun kulağa nasıl geldiğinin farkındayız diye iç geçirdi Saga. Çok mantıksız dedi Carlos nazikçe. Yürek hayattaysa ve bir suç ortağı varsa bu durumda suç ortağı yürekin istediğini yapıp insanları diri diri gömmeli, toplumu temizlemeye girişmemeli. Yine de bir ön soruşturma yürütmek istiyoruz dedi Saga ısrarla. İsveç'teki cinayetle ilgili o halde diye cevapladı Carlos. Bu bir seri katil dedi Saga. Bizden yardım talep edilmediği sürece ülke dışına çıkamayız. İnsanlar en azılı suçlularından birkaçının vurulmasına seviniyor. Bize bir ay verin dedi Nathan. Carlos Werner'e bakarak sadece ikinize bir hafta verebiliriz ki bu da cömertliğimizi gösterir dedi. 27. Bölüm Valeria kıvırcık saçlarını kalın bir at kuyruğu şeklinde toplamış, temiz bir kot pantolonla beyaz bir yelek giymişti. Bir fincan çay yanında benim olağanüstü akıllı arkadaşımın karton kapaklı bir kopyası ve ucuz okuma gözlükleri mutfak masasının üzerindeydi. Valeria pencerenin önünde durmuş karanlık seralara bakarken küçük oğlu Linus'la telefonda konuşuyordu. Linus, Elta yolundan gittiği takdirde ona sadece 20 dakika uzaklıktaki Farsta'da yaşıyordu. yıllardır tavan arasında duran eski bir çalışma masasını ona vereceğine söz vermişti. Linus haftaya alırım dedi. Amanda'yla konuş, akşam yemeğine de kalabilirsiniz dedi Valeria. Yuna'da olacak mı? Şu an şehir dışında. Onunla nasıl gidiyor diye sordu Linus. Son zamanlarda sesin daha mutlu geliyordu. Öyleydim dedi Valeria. Görüşmeyi sonlandırdıktan sonra Valeria telefonunu masaya bırakıp okuma gözlüğüne baktı. Geçenlerde vidalarından biri düştüğü için bir kolunu ataçla tutturmuştu. Tek başına olmaya alışkındı. Hapishanede geçirdiği yıllar yalnızlığı onun parçası yapmıştı. Ama Yuna döndüğünde nasıl gittiğini görmek için ona birlikte yaşamayı teklif edecekti. Kendi dairesini boşaltması gerekmiyordu, acelesi yoktu. Ama onunla daha fazla zaman geçirmeyi, sıradan günlük şeyler yapmayı istiyordu. Valeria üst dolaptan bir kadeh alıp yarısını tezgahın üzerindeki şarap kutusundan doldurduktan sonra oturma odasına geçti. Karanlık televizyonla siyah pencerelere baktı, pikabı açıp zaten döner tabloda olan albümü çalmaya başladı. Hoparlörler çatırdadı, ardından Barbara Streisand'in 1980'ler albümü Guilty duyuldu. Valeria kanepenin koluna oturdu ve Yuna ile yıllar sonra yeniden karşılaşmanın ne kadar tuhaf olduğunu düşündü. Kumla cezaevine yaptığı araba yolculuklarını ve çelik kapılar arkasından kapanırken hissettiği endişeyi düşündü. Gardiyanların yanından her geçtiğinde, üçüncü kapıdan içeri girdiğinde, kimliğini teslim edip ziyaretçi kartı aldığında ve kabanını asıp eşyalarını dolaplardan birine bırakması söylendiğinde aynı paniği hissediyordu. Başını sallayıp bacaklarına dolanan huysuz çocuklarla her zaman orada olan kusursuz makyajlı kadınlara gülümsüyordu. Bekleme odasında bir tuvalet, birkaç kanepe, ziyaretçiler için bilgiler ve ayakları aşılmış sallanan bir at vardı. Kopçalı sütyen giymenize, tampon ya da pet kullanmanıza izin yoktu. Güvenlik kapısından geçmeden önce ayakkabılarınızı bir taşıma bandına koymanız ve aranmanız gerekiyordu. Her şeye rağmen o sıkıcı ziyaret odasını seviyordu. Yuna'nın orayı peçeteler, kahve ve bisküvilerle güzelleştirmeye çalışması hoşuna gidiyordu. Ve şimdi özgürdü. Geceyi onunla geçirmişti, sevişmişler ve bahçede birlikte çalışmışlardı. Valeria biraz daha şarap içti ve Woman in Love şarkısına eşlik etmeye başladığını fark edince utanarak sustu. Hole geçip aynanın karşısında durdu. Yüzüne düşen bir tutam saçı geriye attı, çenesini kaldırdı ve gerçekten de mutlu göründüğü sonucuna vardı. Omuzlarındaki dövmeler yıllar içinde silinmiş, kolları çok çalışmaktan kaslanmış ve dikenlerden çizilmişti. Mutfağa gidip şarap bardağını tezgaha bıraktı ve Yuna'nın her defasında kafasını vurduğu lambayı kapattı. Duvarlar yan dairede biri parti veriyormuş gibi oturma odasında çalan müziği boğuyordu. Yuna'nın her şeyi bırakıp onunla gitmesini istediğini söylerken gözlerinde gördüğü korkuyu düşündü. Yurek'in ölmediğine gerçekten inanması onu korkutmuştu. Neden böyle düşünmüş olabileceğini anlıyordu. Yaşadığınız travmadan asla tam anlamıyla kurtulamazdınız. Her an üzerinize atlamaya hazır pusuda beklerdi. Lumi'yi görmeye gitmesi iyi olmuştu. Valeria Paris'te onunla birkaç gün geçirip hayatının yolunda gittiğini görürse sakinleşeceğini umuyordu. Rüzgar tekrar çıkmış, bacada ıslık çalıyordu. Valeria tam kitabıyla okuma gözlüklerine uzanacakken bir arabanın farları mutfak penceresini aydınlattı. Bir kinetoskop görüntüsü gibi ağaçların arasında titreşiyordu. Tanımadığı aracın dönüş çemberinde durduğunu görünce nabzı hızlandı. Aracın farları ilk seranın içine düşüp bitkileri aydınlatıyor, sayısız gölge oluşturuyordu. Valeria koridora çıkıp yağmurluğunu, ardından çizmelerini giyip raftaki fenere uzandı ve kapıyı açarak akşam soğuğuna adım attı. Yabancı araç dışarıda park edilmişti, hareket etmiyordu. Egzoz dumanından bir bulut arka lambaların kırmızı ışığında hafif hafif dalgalanıyordu. Bir an komodinin çekmecesinde duran tabancayı düşündü. Çakıllar çizmelerinin altında çıtırdadı. Sürücü kapısı açılmıştı. Koltuksa boştu. En yakındaki serada biri vardı. Rafların ve bitkilerin arasında hareket eden karanlık bir silüet. Valeria yaklaşınca feneri açtı ama ışık neredeyse anında sönünce feneri sallayıp zayıf ışığı seraya doğru tuttu. Bu Hasselfors bahçe malzemelerinden Gustav Eriksson'dı. Bir meslektaşı da biraz ileride bankların arasında duruyordu. Valeria onlara el salladı sonra yaklaşıp kapıyı açtı. Gustav ne zaman işlerden bahsetse cebindeki bozuk paraları şıngırdatmaya başlayan 60'lı yaşlarında iri yarı bir adamdı. Gözlüğü ve kırlaşmış bıyığı vardı ve sürekli bol kot pantolonlar, pembe ya da sarı gömlekleriyle ceketler giyerdi. Valeria 10 yıldan fazla zamandır Hasselfors'tan kompost ve gübre satın alıyordu. Adam oradan geçerken ilkbahar gelmeden yeni bir sipariş verip vermeyeceğini sormak için uğramış olmalıydı. Gustav? Sen farkına bile varmadan bahar gelmiş olacak dedi adam cebindeki bozuklukları şıngırdatarak. İri yarı iş arkadaşı saksıdaki domates bitkisini eline alınca toprağın bir kısmı alttaki delikten dışarı süzüldü. Hala üzerinde çalışıyorum dedi Valeria ama bu yıl çok ihtiyacım olacak. Adamdan kısık ve mahcup bir kıkırdama yükseldi. Bu kadar geç saatte geldiğim için kusura bakma neredeyse dönüyordum. Ama zaten müşterin olduğunu görünce sorun olmayacağını. Şiddetli bir küt sesi yükselince Gustav cümlesini yarıda kesti. Sonra ikinci, daha ıslak bir küt sesi geldi ve Gustav Valeria'nın önündeki dolabın üzerine yığıldı. Valeria ne olduğunu anlamadı. Adamın bacakları spazmlar halinde titriyordu. Gözleri fal taşı gibi açık olmasına rağmen yüzü durgundu. Valeria diğer adamı yanında görünce tam ona ambulans çağırmasını söyleyecekti ki adamın elindeki çekici fark etti. Gustav'ın altında koyu bir kan gölü oluşuyordu. Çekişli adam kalın boynu ve yuvarlak omuzlarıyla neredeyse 2 metreydi. Burun delikleri büyümüştü ve gergin görünüyordu. Hızlı nefes alıyor, inci küpeleri huzursuzca sallanıyordu. Rüya görüyordu sanki. Valeria gerileyip adamdan uzaklaşmaya çalıştı ama bacakları suda yüzüyormuş gibi garip bir şekilde uyuşmuştu. Adam çekici artık ne tuttuğunun farkında değilmiş gibi kenara fırlatıp şaşkın bir ifadeyle Valeria'ya baktı. Gitme diye mırıldandı adam. Valeria döneceğim diyerek yavaşça kapıya döndü. Adam tekrar gitme diye bağırıp ona doğru hamle yaptı. Valeria koşmaya başladı. Ve arkasındaki böğürtlen çalılarını tutan bankı devirdi, ardından adamın takılıp düştüğünü, hayvan gibi kükrediğini duydu. Valeria rafların arasından koşup gübre torbalarının üzerinden atladı. Adamın hemen arkasında olduğunu fark etti, arabanın farlarının aydınlattığı noktadan geçerken raflardan birine çarpık 2 çömlek saksıyı yere devirdi. Sonunda kapıya ulaştı ve adam tam ona yetiştiğinde kolu tutmayı başardı. Valeria arkasına dönüp fenerle adamın yanağına sertçe vurdu. Adam yana doğru sendelerken Valeria onun kasıklarına bir tekme attı. Sonra da 2 büklüm halde dizlerinin üzerine çöktüğünü gördü. Tekrar kapıya döndü. Eski kilit sıkışmıştı. Parmaklarıyla paslı mandala vurup kapıyı çekti. Titrek camdaki yansımadan adamın kendisine doğru süründüğünü gördü. Valeria kolu çevirdi ve adam onun bir bacağını yakaladığında kendi iniltisini duydu. Tek bir çekişle adam onu yere düşürdü. Valeria yüzüstü yere yığıldı ve ellerini uzatarak düşüşünü yumuşattı. Sonra yana yuvarlanıp onu tekmelemeye çalıştı. Adam onu sertçe geriye doğru çekti. Valeria'nın yağmurluğu yukarı kayıp karnını ve çenesini sıyırdı. Ayağa kalkmaya fırsat bulamadan adam onun üstüne çıkıp sırtına vurdu. Valeria'nın nefesi kesilip öksürdü ve adam ona tekrar vurduğunda nefes alamadı. Adam homurdanarak ve düşen saksıların parçalarını kırarak ondan uzaklaştı. Valeria nefes nefese el ve ayaklarının üzerine kalktı. Adamın Gustav'a doğru giderken bitkileri yere düşürdüğünü gördü. Adam cansız bedeni tekmelemeye ve öfkeyle kükremeye başladı. Valeria ayağa kalktı. Adam ona doğru dönerken sabit durabilmek için cama uzandı. ''Beni rahat bırak!'' diye bağırmayı başardı ve bir eliyle onu savuşturmaya çalıştı. Adam onu kolundan yakalayıp sol yanağına sertçe vurunca Valeria sağa doğru sendeleyip başını cama çarptı ve kırık cam yağmuruyla birlikte yere düştü. Adam onun göğsüne vurarak birazdan öleceğini, onu yok edeceğini aykırdı ve üzerine oturup iki eliyle boğazına yapışarak boynunu sıkmaya başladığında öksürdü. Valeria nefes alamıyor, onu üzerinden atmak için mücadele ediyordu ama adam çok güçlüydü. Yanlara doğru dönerek adamın yüzüne ulaşmaya çalıştı. Adam onu yere vurmaya başladı. Ensesini üçüncü defa yere çarptığında bilincini kaybetti. Rüyasında bir asansörde olduğunu, hızla yere indiğini gördü ve bir bacağındaki dayanılmaz ağrıyla uyandı. Adam kot pantolonunun üzerinden bacağını ısırıp kükreyerek kalktı ve Valeria'nın ayaklarına tekme attı. Isırdığı yerden sıcak kan sızmaya başladı. Valeria bilinci yarı kapalı halde adamın banklardaki bitkileri söktüğünü, sonra yerden bir budama bıçağı aldığını gördü. İri yarı adam tekrar Gustav'ın yanına dönüp boğazına derin bir kesik attı. Ardından göbeğinden boynuna kadar gövdesini açtı. Gustav'ı omzuna alıp kapıya doğru yürüdü. Adamın vücudunda küçük kasılmalar olurken sırtından kanlar akıyordu. Valeria'nın yanından geçip Sera'nın kapısını tekmeleyerek açtı. Menteşeler kırıldı. Cam yere çarparak paramparça oldu. Valeria ayağa kalktı ve acıdan neredeyse kusacak gibi hissetti. Yağmurluğunun içinde ensesinden kan akıyordu. Destek arayarak seke seke ilerledi ve kapıdan dışarı çıktı. Araba yanmaya başladığında boğuk bir patlama sesi geldi. Rüzgar alevleri yanlara savuruyordu. İri yarı adam bir kürekle camları kırdı ve alevler yükselirken bir adım geri çekilerek bakışlarını Valeria'ya sabitledi. Valeria dönüp ormana doğru koşmaya başlarken kalçasındaki acıdan nefes alamıyordu. İnleyerek çalılıkların arasından geçmeye çalışırken neredeyse düşecek gibiydi. Ama bir şekilde ayakta durabilmeyi başarmıştı. Adamın ağır nefesini hemen arkasında hissediyordu. Su dolu bir çukura girip yüzünü alçak dallardan korumaya çalışırken adam kürekle kafasının arkasına vurdu. Valeria bayıldı. Ve kuru dalların arasından buz tutmuş kırmızı yaban mersini dallarının üzerine kafa üstü düştü. Adam kükreyerek tekrar saldırdı. Ama kafasını ıskalayınca kürek üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Valeria kendine geldiğinde adamın onu tek bacağından tutup ormanda sürüklediğini fark etti. Çizmeleri ayaklarından çıkmış yağmurluğu arkasından sürükleniyordu. İnce bir huş ağacına tutunmaya çalışsa da gücü yetmedi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 144.